Ayrım 3. Sayfa 31. Derrida'ya cevap. Michel Foucault, Derrida e no kaino. Risponse e Derrida, Paideia, no 11. Michel Foucault, 1 Şubat 1972, sayfa 131-147. Derrida'nın analizi, hiç kuşkusuz felsefi derinliği ve yaptığı okumanın titizliğiyle dikkate değer. 4 Mart 1963'te Felsefe Koleji'nde verilen konferans. Revue de Métaphysique et de Morale 1964. No 3-4'te yayımlandı. Derrida, L'écriture et la différence, Paris, Seul 1967'de yeniden yayımlandı. Buna cevap vermeye kalkışmıyorum. Sadece birkaç saptama eklemek istiyorum. Hiç kuşkusuz çok dışsal gibi gelecek ve deliliğin tarihiyle onun devamını oluşturan metinler, Fransa'da uygulandığı ve öğretildiği şekliyle felsefe dışı oldukları ölçüde de dışsal kalacak saptamalar. Derrida, kitabımın veya kitabın projesinin anlamını 3 sayfada felsefi gelenek tarafından kabul görmüş bir metnin analizine ayrılmış sadece 3 sayfada yakalayabileceğini düşünmektedir. Hayran olunacak dürüstlüğüyle girişimindeki paradoksu kendisi de kabul etmektedir. Fakat kuşkusuz onu aşacağını düşünmektedir. Çünkü özünde 3 postulatı kabul eder. 1. Önce her bilginin, daha geniş olarak her rasyonel söylemin felsefeyle temel bir ilişki taşıdığını ve bu rasyonalitenin veya bu bilginin bu ilişkiyle temellendiğini varsayar. Bir söylemin örtük felsefesini ortaya çıkarmak, çelişkilerini, sınırlarını veya saf dilliliğini dile getirmek, a fortiori ve en kısa yoldan orada söylenmiş olan şeyin eleştirisini yapmaktır. Sonuç olarak, eğer felsefeyle taşıdığı temellendirici ilişkide bir eksiklik ortaya çıkarılabilirse, bir kitabın 650 sayfasını tartışmak gereksizdir. O kitapta kullanılan tarihsel malzemeyi analiz etmek gereksizdir. Bu malzemenin seçimini, dağıtımını ve yorumunu eleştirmek gereksizdir. 2. Tüm söylemlerin yasasını bütünüyle elinde tutan bu felsefe karşısında Derrida, benzersiz hatalar işlendiğini varsayar. Üstelik maddi olarak gösterilebilir yanlışlara sürükleyen mantık veya akıl yürütme hataları değil, daha ziyade Hristiyan günahı ile Freduccio lapsus karması gibi olan hatalar. Bu felsefeden gözleri kaçırarak, onun göz kamaştırıcı ışığını reddederek ve eşyanın tekil pozitifliğine yönelerek bu felsefeye karşı Hristiyanca günah işlenir. Bu felsefeye karşı hakiki lapsuslar da yapılır. Farkında olmadan ona ihanet edilir. Ona direnerek ortaya çıkmasına neden olunur. Ve sadece felsefecinin deşifre edecek durumda olduğu bir dilde ortaya çıkmasına izin verilir. Felsefeye karşı suç tam anlamıyla saf dilliktir. Her zaman yalnızca dünya düzeyinde düşünen ve onda ve ona rağmen düşünenin yasasını bilmeyen saf dillik. Felsefeye karşı hata lapsusa yakın olduğu için onun gibi açınlayıcı olacaktır. Tüm bütünün çırılçıplak gözler önüne serilmesi için en ince pürüz yetecektir. Fakat felsefeye karşı işlenen günah, Hristiyan günahı türünden olduğundan selametin mümkün olmaması için bir tek ve ölümcül bir günahın olması yeterlidir. Bu nedenle Derrida benim metnimde Descartes'la ilgili bir yanılgı gösterirse, bir yandan 17. yüzyılda polis yönetmelikleri, klasik dönemde işsizlik, Pinel'in reformu ve 19. yüzyıl psikiyatri yurtları üzerine söyleyebileceğim her şeyi bilinç dışı olarak yöneten yasayı göstermiş olacağını varsayar. Ve diğer yandan bir lapsus kadar bir günah da söz konusu olduğundan bu yanılgının benim incelememin alanındaki kesin etkisinin ne olduğunu göstermek zorunda kalmayacaktır. Tek bir günah tüm bir yaşamı tehlikeye atmaya yeter. Yol açabileceği büyük ve küçük bütün hataları göstermek zorunda kalmadan. 3. Derrida'nın üçüncü postulatı, felsefenin her olayın ötesinde ve dışında olduğudur. Felsefeye hiçbir şey olmamakla kalmaz, aynı zamanda olabilecek her şey de felsefe tarafından önceden görülmüş veya içerilmiştir. Felsefenin kendisi, kökensel olmanın ötesine giden ve geriye doğru gidişinde, tarihsel söylemlerinden her birinde söyleyebileceği her şeyi sonsuza dek aşan bir kökenin tekrarından başka bir şey değildir. Fakat bu kökenin tekrarı olduğu için tüm felsefi söylem otantik olarak felsefi olmak kaydıyla bilgi, kurumlar, toplumlar vesaire düzeninde meydana gelebilecek her şeyi kendi ölçüsüzlüğüyle aşar. Sadece felsefenin ve başka hiçbir söylem ve pratik biçimin değil, her türlü unutmanın ötesinde tekrarlayabileceği kökenin bu aşırılığı olayın elinden tüm önemini alır. Öyle ki Derrida'ya göre 200 yıl boyunca deliliğin tarihini oluşturmuş olan olaylar dizisine önerdiğim analizi tartışmak gereksizdir. Ve doğruyu söylemek gerekirse ona göre kitabım on binlerce kişinin kapatılması veya hukuk ötesi bir devlet polisinin örgütlenmesi gibi gülünç olaylardan yola çıkarak tarih yapmak istediğinden oldukça saf dildir. Kendisine Platoncu aşırılığı tekrarlayan Descartes'in felsefesinin tekrarını bir kez daha tekrarlamak rahat rahat yeterdi. Derrida'ya göre 17. yüzyılda meydana gelen şey ancak bir numune yani özdeş olanın tekrarı veya model yani kökenin tükenmeyen aşırılığı olabilirdi. Tekil olay kategorisini hiçbir biçimde tanımaz. Dolayısıyla kitabımın tümünde değilse de özünde yer tutan şeyi okumak bir olayın analizi Derrida'ya göre gereksizdir ve kuşkusuz imkansızdır. Bu üç postulat kayda değer ve fazlasıyla önemlidir. Fransa'da felsefe öğretiminin temel çatısını oluştururlar. Felsefe, bu postulatlar adına kendi metinlerinin sonsuz bir yorumu içinde ve hiçbir dışsallıkla ilişkiye girmeden kendini, her bilginin, bu bilginin içerik ve biçimlerinin analizini yapmadan, evrensel eleştirisi olarak ancak kendi ışığına gözünü açma ahlaki buyruğu olarak, kendinin sürekli yinelenmesi olarak sunar. Bu üç postulata sığınarak günümüzde Fransa'da felsefe yapanlar içinde en derininin ve en radikalinin Derrida olduğuna kuşku yoktur. Fakat yeniden tartışılması gereken belki de bu postulatlardır. Ben her halükarda çok uzun süre boyunca kurumların bana dayattığı şeylerden kurtulmak mümkün olduğu ölçüde bu postulatlardan kurtulmaya çalışıyorum. Göstermeye çalıştığım şey, fakat bu hiç kuşkusuz deliliğin tarihini yazarken benim gözümde hiç açık değildi. Felsefenin ne tarihsel olarak ne de mantıksal olarak bilginin temellendiricisi olmadığı, fakat bilginin oluşum koşul ve kuralları olduğu ve felsefi söylemin rasyonel iddialı diğer herhangi bir söylem biçimi gibi her dönemde kendini bunlara tabi bulduğudur. Diğer yandan deliliğin tarihinde ve başka yerlerde göstermeye çalıştığım şey, söylem biçimlerini, kavramları, kurumları, pratikleri kendi aralarında birbirine bağlayan sistematikliğin ne unutulmuş, örtülmüş, kendinden sapmış radikal bir düşünce ne de Freudçu bir bilinç dışı türünden olduğu, fakat bilginin kendi özgün biçimleri ve kuralları olan bir bilinç dışına sahip olduğudur. Nihayet bilgi düzeninde meydana gelebilecek ve ne bir ilerlemenin genel yasasına ne de bir kökenin tekrarına indirgenebilecek olayları incelemeye ve analiz etmeye çaba gösterdim. Benim kitabımın Derrida'nın çalışmasının derin felsefi içselliği karşısında dışsal ve oldukça yüzeysel kalmaktan niçin kaçınamadığı anlaşılıyor. Bana göre çalışmanın bütün özü bu olayların, bu bilgilerin, söylemleri, kurumları ve pratikleri birbirine bağlayan bu sistematik biçimlerin, Derrida'nın kendi metninde hakkında tek bir kelime etmediği her şeyin analizindedir. Fakat Descartes'in bir metninin analizini bir bölümün başına ve dolayısıyla ayrıcalıklı bir biçimde yerleştirme zayıflığını gösterdiğime göre, hiç kuşkusuz felsefi eğitimin postulatlarından henüz yeterince kurtulamamışım. Bu kuşkusuz kitabımın en ikincil bölümüydü ve eğer felsefe karşısındaki pervasızlığımda tutarlı olmak isteseydim, bundan vazgeçmem gerektiğini seve seve kabul ederdim. Fakat böyle olmakla birlikte bu bölüm vardır, olduğu gibi durmaktadır ve Derrida kitabın tüm anlamını içeren ve tehlikeye düşüren bir dizi önemli hata taşıdığını ileri sürmektedir. Oysa ben Derrida'nın analizinin doğru olmadığına inanıyorum. Metnimin bu 3 sayfasının kendileriyle birlikte diğer 650 sayfayı da götürdüğünü gösterebilmek için kitabımın tarihsel içeriği, yöntemleri, kavramları, kesinlikle fazlasıyla eleştirilebilir olan varsayımları hakkında tek kelime etmeden bütününü eleştirebilmek için bana öyle geliyor ki Derrida kendi Descartes okumasını ve de benim metnimden yaptığı okumayı çarpıtmaya yöneldi. Deliliğin söz konusu edildiği birinci meditasyondaki bölümde Derrida, konuşanın Descartes değil, saf dil bir itirazda bulunan hayali bir konuşmacı olduğuna dikkat çeker. Bütün duyular her zaman yanıltmaz, der bu itirazcı. Örneğin ben burada ateşin yanında olduğumdan kuşku duyamam. Bunu inkar etmek kendini bazı delilerle kıyaslamak olur. Oysa diye devam eder saf adam, ben deli değilim. Demek ki kuşku duymayacağım şeyler vardır. Descartes buna delilik kadar büyük çılgınlıklara neden olan fakat olduğumuz halimizle maruz kaldığımız düş durumunu belirterek karşılık verir. Ve Derrida şu sonuçları çıkarır. Ama bunlar deli diyen Descartes değildir. Her halükarda deliliğin çılgınlıkları daha sonra söz konusu edilen düşte içerimlenmiştir. Derrida'nın bu analizine şöyle cevap vermek mümkündür. 1. Metni bu şekilde bölen ve bu itirazda bulunan bir başka ses olduğu doğru ise, bu durumda benim öne sürdüğüm önermeyi, yani Descartes'in deliliği kuşku sürecine dahil etmediği önermesini daima aynı yönde kalarak biraz daha ileriye götürmek gerekmez mi? Descartes'in metnini böyle okumak gerekiyorsa, o zaman Derrida bana sandığımdan daha fazla hak veriyor. 2. Bir başka ses varsayımı, bundan çıkarabileceğim tüm avantaja rağmen bana yararsız ve keyfi gelmektedir. Metnin adını akılda tutmak gerekir. Meditasyonlar. Bu, konuşan öznenin yer değiştirmeye, kendini değiştirmeye, inançlarını değiştirmeye, kendi kesinlikleri içinde ilerlemeye, riskler almaya, girişimlerde bulunmaya devam ettiği anlamına gelir. Konuşan öznenin sabit ve değişmez olarak kaldığı dedüktif söylemden farklı olarak meditatif metnin kendini hayal ettiği varsayımlara açık tutan hareketli bir özneyi gerektirir. Meditatif bir epizod okumak gereken yerde Derrida, retorik veya pedagojik bir kurgu tasavvur eder. Bütün metnin bir başka sesin ortaya çıkışını değil, meditasyondaki düğümleri, dönemeçleri, olayları belirten bu, ad tamen set kontralarla belirginleştirildiğini görmek için. Derrida'nın tavsiye ettiği gibi meditasyonların Latince metnine gitmek yeterlidir. Demek ki Descartes'in izlediği yolu şu şekilde okumak gerekiyor. Duyulara, beni daha önce aldatmış olduklarına göre güvenmeme kararlılığı, bununla birlikte duyusal bir kesinlik alanını kurtarma teşebbüsü, çevremdeki şeylerle birlikte mevcut durumum, bu alana gerçekten de nasıl saldırmalı? Olduğu şey, yapmakta olduğu şey ve bulunduğu yer hakkında, deliler ve uyuyanlar dışında kim yanılır ki? Birinci varsayım yönünde ilerleyelim. Anında dururuz. Çünkü bunlar deli ve ben de onlar kadar çılgın olurdum. Şimdi ikinci varsayım yönünde ilerleyelim. Bu kez artık direniş yoktur. Olabilirlik sık rastlanan bir gerçekliği ortaya çıkarır. Burada giyinik olduğumu, ateşin yakınında olduğumu geceliğin rüyamda kaç kez gördüm. Ve düşün olabilirliğinin, delilik hipotezinin dokunamadığı bu duyusal şeyler alanından kuşku duydurabileceğini göstermek için Descartes burada rüya görme örneği olarak biraz önce kurtarmaya çalıştığı algısal unsurların ta kendisine geri döner. İzlenen yolu pedagojik kurgu terimleriyle değil meditatif deneyim terimleriyle özetleyelim. Duyulardan gelen şeyden sakınma kararlılığı. Bununla birlikte duyuların bir yanını, beni ilgilendiren yanı kurtarma isteği. Bu istek için ilk sınama delilik. İstek direnir çünkü sınama kendi kendini iptal eder. İkinci sınama rüya. Bu kez sınama başarılı olur ve istek dağılır. Beni ilgilendiren şeyin kesinliğinin artık kuşku duyma kararlılığını durdurmak ve baştan çıkarmak için nedeni yoktur. 3. Descartes, düşün çoğu zaman delilikten bile daha gerçeğe aykırı olmasında ısrar eder. Derrida bu noktayı belirtmekle tamamen haklıdır. Fakat bu ısrar Descartes'ta ne anlama gelir? Derrida, Descartes'a göre deliliğin düşün hafiflemiş, görece olarak daha az çılgınca bir biçimi olduğunu ve bu nedenle delilik üzerinde durmak gerekmediğine inandığını düşünür. Derrida, düşün, daima Descartes'a göre delilikten daha evrensel bir deneyim olduğunu yazacak kadar ileri gider. Deli, her zaman ve her şeyde yanılmaz. Oysa Descartes bunu söylemez. Delinin zaman zaman deli olduğunu söylemez. Tersine, zaman zaman uyurken ve madem ki insanım, uyuma huyum vardır, meydana gelen düştür. Descartes'a göre, düşün delilik üzerinde bir ayrıcalığı varsa, medite edilen kuşku deneyimde yer alabiliyorsa, bunun nedeni düşün, en azından delilik kadar, hatta daha çılgınca imgelemler yaratarak benim de başıma gelebilir olmasıdır. Delilik varsayımını reddettiği yerin hemen ardından Descartes'i okuyalım. Bununla birlikte insan olduğumu ve bunun sonucu uyuma ve rüyalarımda temsil etme alışkanlığım olduğunu burada kabul etmeliyim. Düşün, delilik gibi ve ondan daha fazla duyumsal çılgınlıklar üretebilme ve alışılmış şekilde başıma gelebilme, deliliğin durumu hiç de böyle değildir, biçiminde ikili bir gücü vardır. Düşün, aşırı imgelem zenginliği, mantık ve akıl yürütme açısından, düş deneyiminin duyusal alanın tümünden kuşku duymak için en azından delilik kadar inandırıcı olmasına neden olur. Fakat benim de başıma gelebileceği olgusu, bizzat meditasyon hareketine dahil olmasını, eksiksiz, fiili bir sınama haline gelmesini sağlar. Oysa ki delilik doğrudan doğruya imkansız bir deneyimdir. Derrida, düşün ancak birinci yüzünü, en büyük çılgınlığını gördü. Oysa ki burada Descartes için söz konusu olan sadece kabul ettiği ve benimsediği deneyimin dışladığı deneyimden daha az kanıtlayıcı olmadığını söylemektir. Derrida, düşün ikinci özelliğini, başıma gelebileceğini ve gerçekte çok sık başıma gelebileceğini tamamen göz ardı eder. Veya dahası Derrida, o her zaman keskin olan metin duyusuyla bunu hisseder. Çünkü bir an Descartes için düşün daha doğal olduğunu söyler. Fakat hem işin özüne temas ettiğinin hem de onu çarpıttığının farkına varmadan aceleyle geçer. Elbette Descartes düşten doğal ve evrensel bir şeymişçesine söz etmemektedir. İnsan olduğunu ve bunun sonucu uyuma ve düş görme alışkanlığı olduğunu söyler. Ve düşün sık rastlanan, birçok kez tekrarlanan bir şey olmasına birçok kez geri döner. Burada olduğumu kaç kez geceleri rüyamda gördüm. Uykuda meydana gelen şey, titizlikle düşünüldüğünde uyurken sık sık yanıltıldığımı hatırlıyorum. Oysa uykunun alışılmış bir şey olması Descartes için önemli ise bu hiç de uykunun delilikten daha evrensel olduğunu göstermek için değildir. Düş deneyimini hesaba katmak, onu meditasyonda taklit edebilmek, öyleymiş gibi yapmak içindir. Sanki düş görüyor gibi yapabilmek içindir. Meditasyon öznesi tarafından gerçekleştirilen fiili harekette düş deneyimi yer alabilsin diyedir. Burada da Descartes'i okumak yeterlidir. Düş görürüm, ateşin yakınında olduğumun, elimi uzattığımın düşünü görürüm. Bir anı olan bu düşüncede dikkatimi toplarım ve bu anının canlılığı, bu düşüncenin şu anki biçimi bana gösterir ki, meditasyonun tam bu anında, uyanıklığı uykudan kesin olarak ayırabilmenin belirgin bir işaret noktası yoktur. Ve bu ayrımsızlık sadece mantıksal bir çıkarsama değildir. Meditasyonun tam bu noktasına gerçek olarak dahil olur. Meditasyon yapmakta olan öznenin kendisini doğrudan etkiler. Onun meditasyon yapan ve konuşan özne olarak tam anlamıyla uyanık olduğuna dair kesinliği tamamen veya kısmen kaybettirir. Onun gerçek olarak uyumakta olmasını mümkün kılar. Tamamen şaşırmış durumdayım ve şaşkınlığım öyle ki neredeyse beni uyuduğuma ikna edebilecek güçte. Bu cümle bir üslup meselesi değildir. Ne retoriktir ne de pedagojik. Bir yandan uykunun potansiyelliğinde açılan meditasyonun daha sonraki bütün hareketine imkan tanır. Aşağıdaki cümleleri o anda henüz meydana gelmiş şaşkınlık tarafından mümkün kılınmış talimatlar olarak okumak gerekir. Öyleyse şimdi uyuduğumuzu varsayalım. Ne dostlarımızın ne de tüm bedenimizin belki de gördüğümüz gibi olmadığını düşünelim. Diğer yandan önceki paragrafın cümlesine neredeyse kelimesi kelimesine cevap verir. Ama bunlar deli diyordu birinci paragraf. Tamamen şaşırdığımı, öylesine açıkça görüyorum ki, der ikincisi. Onları kendime örnek alırsam onlar kadar çılgın olurdum, der deliler paragrafı. Ve şaşkınlığım öyle ki neredeyse beni uyuduğuma ikna edebilecek güçte, der cevap olarak düş paragrafı. Düşün, şimdi konuştuğum sırada burada olacak kadar mümkün, hemen mümkün bir imkan olarak ortaya çıkmasından önce iki cümlenin simetrisini anlamamak ve deliliğin imkansız bir imkan rolü oynadığını kabul etmemek son derece güçtür. 4. Derrida'ya göre metnin önemli kelimesi delilerin imgelemini olduğu kadar düş görenlerin fantezisini de nitelemek için rastlanılan çılgın kelimesidir. Ve düş görenler delilerden de daha çılgın olduklarından delilik düşün içinde doğal olarak erir. Kelimenin Fransızca'da aynı olduğu fakat Latince metinde aynı olmadığı olgusu üzerinde fazla durmayacağım. Sadece şunu belirteceğim ki delilerle ilgili paragrafta Descartes bunu belirtmek için teknik, tıbbi ve hukuksal bir terim olan dementes kelimesini kullanır. Bununla belli dini, medeni veya hukuksal edimleri yerine getirmeye, statü olarak muktedir olmayan insanlar kategorisi belirtilmektedir. Eylemek, mahkemeye başvurmak, konuşmak gerektiğinde dementes diskalifiye edilmiştir. Descartes'in meditasyonda bulunan ve konuşan öznenin deli olamayacağını ileri sürdüğü metnin bu yerinde bu kelimeyi kullanmış olması hiç kuşkusuz bir tesadüf değildir. Çok muammalı bulduğum, burada Descartes için delilik kavramını belirlemek değil, sadece idelerin hakikatini içeren hukuk soruları sormak için gündelik çılgınlık kavramından hukuksal ve yöntem bilimsel amaçlarla yararlanmak söz konusudur şeklindeki bir cümlede Derrida bana yardım elini uzatmasaydı belki bunu düşünmeyecektim. Evet, Derrida terimin hukuksal yan anlamını belirtmekte haklıdır. Fakat düş söz konusu olduğunda artık Latince hukuk teriminin kullanılmadığını belirtmemek hatasına düşer ve hukuk sorunu aslında konuşan öznenin nitelenmesiyle ilgiliyken idelerin hakikatini içeren bir hukuk sorununun söz konusu olduğunu söylemekte acele ederek özellikle hata etmektedir. Biraz önce dormiyensi yapabildiğim gibi meditasyonumun gidişatında demensi gereğince yapabilir miyim? Kendimi meditasyonumda diskalifiye etme riskine girmiyor muyum? Kendimi deli yerine koyduğum durumda çılgınlıklar üzerine gerektiği gibi meditasyonda bulunmak yerine artık hiç meditasyonda bulunmamak veya sadece çılgınca bir meditasyonda bulunmak riskine girmiyor muyum? Cevap bizzat metnin içinde çok açık biçimde formüle edilmiştir. Bunlar deli ve eğer kendime onları örnek alırsam onlar kadar deli olurdum. Kendimi deli yerine koyarsam onlar kadar demens, onlar kadar diskalifiye olurum. Onlar kadar her türlü edim veya söz meşruluğunun dışına düşerim. Tersine uyur gibi yaparsam, uyumakta olduğumu varsayarsam, düşünmeye devam ederim ve bana kendini gösteren şeylerin tablolar ve resimler gibi olduklarını bile fark edebilirim. Fakat gerçekten de hukuksal olan demens kelimesinin önemine rağmen bence metnin anahtar terimleri burada, şimdi, bu kağıt, ateşin yanındayım, elimi uzatıyorum gibi ifadelerdir. Kısacası meditasyonda bulunan öznenin fiiliyat sistemine gönderme yapan bütün ifadelerdir. İlk bakışta insanı kuşku duymaya itmeyen bu ifadeleri belirtirler. Bunlar düşte bulunabilecek ifadelerle tıpatıp aynıdır. İlginç bir şekilde ve Derrida bunu belirtmeyi ihmal etmemiştir. Düşün, deliliğin fantezileri kadar büyük olan fantezilerinin gerçeğe uymazlıklarından söz eden Descartes bu paragrafta bu yerde giyinik ateşin yanında olduğunun düşünü görmekten başka örnek vermemektedir. Fakat bu oldukça paradoksal düşteki çılgınlık örneğinin nedeni meditasyonda bulunan kişi için uyuyormuş gibi yapmanın söz konusu olduğu bir sonraki paragrafta kolaylıkla ortaya çıkar. Kağıt üzerine açtığı gözleri, uzattığı bu el, salladığı bu baş düş imgelerinden başka bir şey değilmiş gibi yapacaktır. Aynı sahne 3 paragraf boyunca tekrar tekrar verilir. Oturuyorum, bir kağıda bakıyorum, ateş yanında elimi uzatıyorum. Birinci kez meditasyonda bulunanın doğrudan kesinliği olarak verilir. İkinci kez sık sık meydana gelen bir düş olarak verilmiştir. Üçüncü kez düşüncesinin her uygulanışıyla düş görmekte olan bir insan gibi yapan meditasyonda bulunanın doğrudan kesinliği olarak verilmiştir. Öyle ki kararlılığının içinden meditasyonunun ilerleyişi için uyanık mı yoksa uyumakta mı olduğunu bilmenin önem taşımadığına kendini ikna eder.